Ayrım 12.
Böylece bir yandan erkeğine ve çocuklarına yönelik sadizmini, diğer yandan kendine yönelik mazoşizmini yaşar. Sahip olduğu ilişkileri değerlendireceği yerde, ait olmadığı bir dünyada yaşadığı inancındadır ve ulaşabilme fırsatını kaçılmış olduğunu sandığı başka bir dünyanın özlemini yaşar. Böylesi kadınlar, fotoromanlara, romantik konulu filmlere ve bazı ünlü kişilerin inişli çıkışlı yaşamlarına büyük ilgi duyarlar. Bazı kadınlar cinsel rollerine ilişkin yetersizliklerini kendilerini mesleki ve entelektüel alanlarda geliştirerek ödünlemeye çalışır ve kendi kadınlıklarına daha da yabancılaşırlar. Böylesi kadınlar erkeklerle bir tür yarışa girerler. Bu yarış entelektüel güçleriyle erkekleri hadımlaştırma eğilimlerini de içerebilir. Ne var ki bu yönde başarı kazansalar da bunu duygusal yaşamlarındaki boşluk ve yalnızlıkla öderler. Çünkü davranışları kadınlık kimliklerini mesleki ve entelektüel boyutlar katarak zenginleştirmeye yönelik olmaktan çok erkekleri model almayı ve onları aşmayı amaçlar. Ancak bu tür kadınların asıl yarışları birbirleriyledir ve kendi türlerindeki kadınlara nefret edercesine bir tepki geliştirirler. Erkekler dünyasına girebilmiş tek kadın olmak istediklerinden bu konuda ciddi bir rekabetle karşılaştıklarında saldırgan davranışlar bile gösterebilirler. Kimi kadın ise kadınlığına ilişkin güvensizliğini başka bir biçimde ödünlemeye ve erkekleri baştan çıkararak gücünü kanıtlamaya çalışabilir. Bu, çapkın baba modelini benimsemiş ya da annelerinden çok bunalmış kadınlarda daha sık görülür. Böylesi davranışlar erkeklere karşı bir zafer kazanma öğesini taşıdığı gibi ulaşılamamış baba sevgisini arayan bir küçük kız davranışlarını da içerebilir. Erkekleri baştan çıkarma eğilimi, erkeklere yönelik bir öfkenin yanı sıra sürekli bir ilişkinin sorumluluğunu üstlenememekten ya da böyle bir ilişki içerisinde zedelenme korkusundan da kaynaklanabilir. Böylesi kadınlar erkek eşcinselliğine karşı büyük bir ilgi geliştirirler. Bu, babalarında baştan çıkarıcı davranışlar görülen kadınlarda daha da belirgindir. Hadımlaşmış bir erkeğin varlığının erkeklere yönelik sadizmlerine doyum sağlamasının yanı sıra bir erkeği hadımlaştırma eğilimlerinin gerçekleşmiş olduğunu görmekten ötürü duyulan suçluluk bu tür erkeklere karşı yakınlık göstermelerine neden olur. Bu aynı zamanda bir özdeşleşmeyi de içerir. Edilgin eşcinsel erkek cinsel organından vazgeçmiş olmakla böylesi bir organa sahip olmayan ama sahip olanlara karşı öfke ve imrenme yaşayanların safına katılmıştır. Bu tür kadınların kimi erkeklerle ilişki kurmaktan tümden kaçınırlar. Fahişe olmamak için rahibe olmak ilkesiyle çalışan bu mekanizmanın gerisinde erkeklere yönelik yoğun sadist mazoşist eğilimler bulunur. Ancak bu istekler genellikle tümden bilinç dışına itilmiştir. Bir başka deyişle bu, erkekler tarafından zedelenme korkularına ve onları zedeleme isteklerine karşı geliştirilmiş bir mekanizmadır. Yukarıda çeşitli biçimleriyle yansıtılmaya çalışılan abartılmış ve otantik olmayan kadın kimliklerinin gerisinde incinmekten korkan, korunmak ve sevilmek isteyen küçük bir kız çocuğu bulunur. Gerçek kadın kimliğine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken yol engellenmiş olduğundan, karmaşık davranış örüntüleri geliştirerek dünya içinde kendilerine bir yer edinmeye çalışmış, sonunda içinden çıkılması güç bir kısır döngüye tutsak olmuşlardır. Böylesi kadınların çoğu bir küçük kız çocuğu gibi sevilip okşanmayı gerçek bir cinsel beraberliğe yeğlerler. Cinsel ilişki bazen erkeğe rüşvet vermekten öte bir anlam taşımayabilir. Esasen böylesi kadınlarda orgazm olma güçlüğü de oldukça yaygındır. Orgazm olma, erkeğe tümden teslim olma ve dolayısıyla yok olma anlamına geldiğinden bazı kadınlar kendilerini bu doyumdan engelleyerek erkeğe yönelik sadist ve kendilerine yönelik mazoşist eğilimlerine doyum sağlarlar. Bir başka deyimle, orgazm olamamanın gerisinde kendine ve erkeğe yönelik bilinç dışı öfke ve düşmanlık duyguları bulunur. Bu kadınların sık sık kullandıkları bir bilinç dışı öç alma yoludur. Olgunlaşmamış olmanın ve hala ana baba sevgisi beklemekte olmanın bir belirtisidir. Biraz da ikinci annenin erkek çocuğundan söz edelim. Yetişkinlik yaşamına erkek kimliğini yeterince oluşturamadan ulaşmış olan böyle bir erkekte de çeşitli davranış sapmaları görülebilir. Böyle bir erkek annesini ya da kocasının egemenliği altında eğilmiş mağdur bir varlık ya da kocasını hadımlaştırırcasına egemenlik kurmuş güçlü bir kadın olarak algılamış olabilir. İlkinde mağdur anne ile özdeşleşerek güçlü olduğu sanılan erkeklere karşı bir korku ve kızgınlık, ikincisinde güçlü bir kadının koruyuculuğunu arama ve edilgin erkeklerle özdeşleşme eğilimi görülebilir. Güçlü görünümlü erkeklerden korku, vaktiyle anne ile özdeşleşmiş ve onunla bir bağlaşma kurmuş olmanın kalıntılarıdır. Bir başka deyişle, arada bir kadın olmasa ve onu saldırgan bir erkeğe karşı koruma görevi üstlenilmemiş olsa, böyle bir korku da gelişmeyebilirdi. Ancak mağdur anneden yana çıkmanın, esasen çocuklarından uzak bırakılmış babayı daha da dışlama anlamına geldiği göz önünde bulundurulduğunda, bazı babaların oğullarını neden kıskandıkları ve bu durumun baba-oğul ilişkilerini nasıl bir çıkmaza sokabileceği de anlaşılabilir. Gerçekten de bazı erkeklerin acı çeken bir kadını mutlu etme umuduyla bir ilişki başlattıkları görülür. Bu, onların kendi mazoşizmlerinin bir doğal sonucudur. Öylesine ki sonunda karşılarındaki kadının önce üstü kapalı olan sadistçe eğilimlerinin sonradan açıkça kendilerine yöneltilmesinde başarırlar. Bir başka deyişle öylesi davranırlar ki birlikte oldukları kadının kendi üzerlerinde egemenlik kurmasına elverişli bir ortamı kendileri hazırlarlar. Böylece vaktiyle seçtikleri boynu eğik ve yumuşak kadın bu kez egemen ve bunaltıcı bir kadın rolünü üstlenir. Eğer bu rol dozunu fazlaca aşarsa bu kez de erkek mağdur kimliğiyle başka kadınlara yaklaşır. İşte bu noktada roller yeniden değişir ve birlikte olduğu kadının mazoşizmi ön plana çıkar. Bazen ise kadın öç almak amacıyla başka bir erkeğe yaklaşabilir ve bu durum iyice karmaşıklaşır. Kimi erkek ise başlangıçta güçlü görünen bir kadınla ilişki kurabilir ve ilişki sorumluluğunun çoğunu onun üstlenmesini bekler. Ama sorumsuzluk ve iktidar birlikte var olamayacağına göre kendi erkekliğine ilişkin bazı kaygılar bu durumu izler. Ya da başlangıçta güçlü görünen kadın sürekli vermiş olmaktan ötürü sonunda tükenir ve her iki tarafında sorumluluktan kaçmaya çalıştığı bir ilişki ortaya çıkar. Toplumun erkek rolüne tanıdığı haklar, erkeğin çözümü bir başka kadında aramasını pekiştirici bir etmendir. Ancak kendi cinsel kimliğini gereğince oluşturamamış bir erkek, seçenekleri de olsa kadınlara bir çocuk gibi gittiğinden sonunda onların egemenliğine girer. Ve bu kez de ilişki içinde yok olma kaygılarını yaşar. Bunun sonucudur ki bazı erkekler kadınlarla ilişkilerinde bencil ve kaypak tutumlar gösterirler. Böyle yapmakla birlikte oldukları kadını bunalıma soktuklarını ve kaçan erkek kovalayan kadın biçiminde bir rol değişimine neden olduklarını göremezler. Üzerinde egemenlik kurulduğu için bu ilişkiden bunalan erkek çoğu kez birlikte olduğu egemen kadından aldığını sandığı destekten de vazgeçmeksizin kendisine daha yumuşak gelen ikinci bir kadına yönelebilir. Ürkütücü olmayan böyle bir kadın karşısında kendisini daha erkek hisseder. Ama aslında sıkıştığı zaman evde kendisini beklemekte olan bir annenin varlığının sağladığı güvenceyle dışarıda oyun oynamaya çıkmış bir çocuk gibidir. Sorumsuzluğunun ve bencilliğinin karşılığında bir süre sonra ödemeye başlar. İkinci kadının başlangıçtaki mazoşizmi ve yumuşaklığı giderek sadizme ve egemenliğe dönüşmeye başlar ve her iki taraf içinde ilişki zevkten çok yük olmaya başlar. Eğer kadın özellikle başka bir kadının elinden erkeğini alarak bir zafer kazanmayı amaçlamış ve kendi kadınlığına ilişkin güvensizliğini bu biçimde ödünleyebileceği sanısına kapılmış biri ise erkek için durum daha da karmaşıklaşır. Gerçekten de bazı kadınlar özellikle evli erkeklerle ilişki kurma eğilimindedirler. Durumun bir rastlantı olduğunu savunurlarsa da bu aslında bir seçimdir. Ancak yapılan seçim bazı bilinçaltı mekanizmaların ürünü olduğundan bilinçli düzeydeki savunmalarına kendileri de inanırlar. Bu, çocukluk yıllarında oluşan ve babayı annenin elinden alarak ona karşı bir zafer kazanma tutkusu biçiminde yerleşen bir nevrozun yetişkin yaşamdaki görüntüsüdür. Kişiliği güçlü, sadist, majosist öğeleri içeren böyle bir kadın için ilişki kurduğu erkekten çok o erkeğe sahip olan diğer kadın önemlidir ve mazoşizmini onun varlığı çevresinde yaşar. Bu nedenle başlangıçta süper erkek görüntüsüyle kendisine yaklaşan erkeğin gerisindeki çocuğu ve özsever eğilimleri göremez. Esas olan diğer kadına karşı açtığı ölüm kalım niteliğindeki savaştır. Savaş genellikle ikinci kadının yenilgisiyle sonuçlanır. Çünkü bu bir yandan yürümeyen bir evliliği sürdürürken bir yandan da yeni bir beraberlik arayan ve bulduğunda da ona sahip çıkabilen bir erkeğin ilişkisinden farklıdır. Evdeki kötü anneye karşılık dışarıda bir iyi anne bulunabileceği sanısında olan bir erkeğin yaşantısını yansıtır. Vermeyi bilemeyen böyle bir erkek yalnızca alabileceğini düşlediği bir dünya kurmak isterken bu kez iki kötü anne arasında kalır ve daha da büyük bir çıkmaza girer. Çapkınlık toplumun önemli bir kesiminin gözünde bir erkeğin erkekliğini kanıtlayan bir davranış biçimidir. Böyle bir önyargıyla yaklaşıldığında bu olgunun gerisinde kişinin erkeklik kimliğine ilişkin bir kaygı yaşamakta olduğu gerçeği de kolayca gözden kaçabilir. Çeşitli biçimlerde yaşanabilen bu kaygı kökenini çocukluk yıllarından ve uyumsuz anne-oğul ilişkilerinden alır. Örneğin erkekler vardır, sürekli baştan çıkarırlar. Bunu yaparken başlangıçta ya kadına taparcasına davranır ya da aslında kadınlara özgü edilgin baştan çıkarıcı tutumlarla kadının kendileriyle ilgilenmesini sağlarlar. Ancak bir ya da iki kez cinsel beraberlik sağlandıktan sonra ilişki erkeğin beraberlikten kaçınmasıyla sona erer. Ve ne olup bittiğini anlayamayan kadın şaşkınlığıyla baş başa kalır. Böylesi ilişkiler bazen uzun da sürebilir. Ancak erkek zaman zaman görünür ve kadınla birlikte olur, sonra uzun aralarla ortadan kaybolur. Sürekli evde oturup aranacağı anı bekleyen kadın, gerilimi arttıkça öylesine davranır ki erkeğin daha da kaçmasına neden olur. Erkek ise neden böyle davrandığının ya da başka türlü davranması gerektiğinin bilincinde değildir. Böylece oluşan kısır döngü, taraflardan birinin bunalımı belirli bir düzeyi aştığında ya da karşılıklı saldırgan eğilimlerin birden ortaya çıkması sonucu yaşanan bir olayla sona erer. Reddedici, bunaltıcı, baştan çıkarıcı annelerin oğullarında böylesi tutumlar daha sık görülür. Böylesi davranışların kökeninde bilinç dışı zedelenme ve zedeleme korkuları bulunur. Kökenini çocukluk yaşantılarından alır. Bir kadını baştan çıkarmış olma, kabul edilmiş olmanın doyumunu sağlar. İlişkiyi sürdürme, beraberliğin içinde yok olma anlamına gelir. Baştan çıkarma süreci ise kadınlara özgü edilgin yöntemlerle gerçekleştirilir. Cinsel davranışlar ise bazen kendi doyumunu ikinci plana bırakarak kadına en üst düzeyde doyum sağlamaya yöneliktir. Kimi ise kadının gerçeklerini hiç göz önünde bulundurmadan yalnızca kendi özsever isteklerine doyum sağlamaya çalışır. Ki böyle durumlarda önemli olan ilişki değil, boşalmadır. Boşalımın gerilim giderici etkisiyle gevşeyen erkeğin sırtını dönüp uyuması ise kadının çileden çıkmasına neden olur. Çoğu kadın böyle durumlarda kullanılmış olmanın öfkesini taşır. Aslında her iki tarafta bir yandan birbirinden korkmakta ve birbirine karşı bilinçli ya da bilinç dışı saldırgan eğilimler yaşamakta, diğer yandan da vaktiyle bulamadıkları sevgiye ulaşma umudunu taşımaktadır. Ancak sevginin nasıl yaşanacağı öğrenilmemiş olduğu için ikisi de aslında birbirine sahip olmaya, dolayısıyla birbirlerini kullanmaya çalışmaktadır. Üstelik beklentiler, kadın ve erkeğin doğaları gereği birbirinden farklıdır. Örneğin, olgunlaşamamış kadın, cinsel birleşmeden çok birleşme öncesi ilgiye önem tanırken, olgunlaşmamış erkek, tam karşıtı bir tutumla, yalnızca cinsel birleşme ve boşalma işleviyle ilgilidir. Sonunda, doğal olarak kadın engellenmiş olur, erkek ise kendisine anlık bir doyum sağlamış olursa da, ulaştığı amaç gerçek bir doyum değildir. Çünkü böylesi bir beraberlik gerçek bir ilişki değildir ve canlı bir nesneyle mastürbasyon yapmış olmaktan çok öte bir anlam taşımaz. Sonuçta kadında olduğu gibi erkeğin yaşadığı duygu da yalnızlıktır. Gerilim gidermiş olmanın yarattığı gevşeme ve bir kadına sahip olmanın yarattığı zafer duygusu kısa sürer ve yerini boşluğa ve anlamsızlığa bırakır. Kimi erkekte zedelenme korkuları cinsel iktidarlığa neden olabilecek denli yoğundur. Korkular bilinçaltının derinliklerinde tutulduğundan bilinçli düzeyde kadınlara ilgi duymasına karşın cinsel organının neden uyarılmadığını anlayamaz. Böyle durumlarda karşı cinse ilişkin kaygılar bilinç dışı mekanizmalar yoluyla kadın cinsel organında odaklaştırıldığından sorun yalnızca cinsel ilişki durumlarında ortaya çıkar. Karşı cinse yönelik diğer davranışlarda önemli bir aksama olmaz. Bir anlamda cinsel iktidarsızlık kadının orgazm olamamasının erkekteki karşılığıdır. Erkek cinsel organı gibi kadın cinsel organı da saldırgan bir bölge olarak algılanır. Erkek cinsel organının neden saldırganlığı simgeleyebileceği anlaşılabilir olmakla birlikte edilgin bir yapıya sahip olan kadın cinsel organının bazı erkekler tarafından ürkütücü bir bölge olarak algılanması ilk bakışta yadırganabilir. Ama bu mantık ötesi bir duygudur ve kadına ilişkin korkularını bu bölgede yoğunlaştığı düşünüldüğünde bazı erkeklerin bir kadınla ilişkide bulundukları takdirde cinsel organlarını yitirebilecekleri biçiminde bilinç dışı bir korku yaşamaları şaşırtıcı bir sonuç olmayabilir. Cinsel kimliğine ilişkin kaygıları olan bazı kadınlar nasıl efe kadın tutumları benimseyerek güvensizliklerini ödünlemeye çalışırlarsa, cinsel kimliklerini yeterince geliştirememiş bazı erkeklerde meydan okuyucu ve saldırgan davranışlarla güçsüzlüklerini ödünlemeye çalışırlar. Aslında dikkatli bir gözle bakıldığında böylesi gürültücü ve abartık davranışların gerisindeki çocuksu edilginlik kolayca fark edilebilir. Üstelik bu erkeklerden bazılarının kadınlarla olan ilişkilerini mazoşist taraf olarak yaşamalarını gözlemlemek de şaşırtıcı bir çelişkidir. Ortak yaşam kurma öyle güçlü bir eğilimdir ki bazı insanlar duygusal dünyalarını tümden bu tutku çevresinde yaşarlar. Böyle bir insan yalnız kalmaya katlanamaz. Güzel bir manzarayı seyrederken sevdiği insanın kendisiyle birlikte olmamasının ya da bu yaşantısını paylaşabileceği birisinin bulunmamasının üzüntüsünü yaşar. Bu duyguların arada bir yaşanması evrensel nitelikte ve insanca bir olgu olmakla birlikte sürekli olarak kişiyi egemenliği altına aldığında durum farklılaşır. Örneğin insanlar vardır dostlarıyla birlikte kalabalık bir yere gittiklerinde orada gözleriyle birini arar ve o kişinin haberi olmaksızın onunla bir ilişkiyi düşlerler. Benliklerini bir başka insanla tamamlama eğilimi o denli güçlüdür ki birlikte oldukları dostları ve orada yaşananlar ikinci planda kalır ve bu gerçek dışı olgu gerçeğe yeğlenir. Üstelik bu olgu kişinin bulunduğu her yerde ve koşullar ne olursa olsun yeniden yaratılır ve yaşanır. Birlikte olduğu kişiyle cinsel ilişkide bulunurken başka bir insanı düşleyen insanlar vardır. Gerçeği yaşayamamanın ve değerlendirememenin boşluğunu düşlerinde gidermeye çalışırlar. Bu, kadınlarda daha sık gözlemlenen bir eğilimdir. Bir ilişkiyi sürdürebilmek, başlatmaktan daha zordur. Bir süreç olarak ilişki, kendini ortaya koyabilme yürekliliğini ve gereğinde bazı savaşımları gerektirir. Ne var ki, çoğu kadın erkek ilişkisinde taraflar, birbirlerini yitirme korkusu ile duygularını aşırı oranda denetim altına alırlar. Olumsuz duyguların ketlenmesi, olumlu duyguların da bastırılmasına, olumlu duyguların karşılık görmeyeceği kaygısıyla ketlenmesi ise olumsuz duyguların oluşumuna neden olur. Böylece birbirini yitirme korkusu sonucu oluşan karşılıklı kapanma, tarafların birbirlerine karşı alıngan tutumlar içine girmelerine, birbirlerinin davranışlarını yanlış yorumlamalarına yol açar ve ilişki yozlaşmaya başlar. İşte böyle bir noktaya ulaşıldığında biriken ve duygusal ilişki çevresindeki ortaya konamayan olumsuz duygular cinsel davranışlarda anlatım bulmaya başlar. Duygusal düzeyde yapılması gereken savaşların cinsel savaşlara yansıtılması süreklilik kazandığında o ilişkinin onarılma şansı da iyice yitirilir. Çünkü bazı kendine özgü durumların dışında cinsel uyumsuzlukların çözüm yeri cinsel alanın dışındaki davranışlardır. Daha önce de belirtildiği gibi ortak yaşam kurma eğiliminde olan kişilerin bir yanılgısı da tüm çabalarını karşı cinsle olan ilişkilerine odaklaştırıp diğer insan ilişkilerini önemsememe eğilimidir. İlişki bir sanattır ve bu konuda karşı cinsle olan ilişkilerle genel olarak insan ilişkileri birbirinden soyutlanamaz. Bu nedenle bir insan bunların birinde çırak, diğerinde usta olamaz. Gerçi karşı cinsle ilişkiyle genel olarak insan ilişkilerinin kişinin yaşamındaki yerleri farklıdır. Ama bu yukarıda savunulan görüşle bir çelişki yaratmaz. Çünkü bu farklılıktan ötürüdür ki biri diğerinin yerine geçemez. İnsan ilişkilerinde başarısız bir kişi bunun yarattığı boşluğu karşı cinsle olan ilişkisinde ödünlemeye çalışırsa bu ilişki böylesi bir yükü kaldıramayacağı için sonunda çöker ya da yozlaşır. Yine bunun içindir ki insan ilişkilerinde başarısız bazı kişiler günün birinde meçhul bir prens ya da prensesin gelip kendilerini kurtarmasını beklerler. Ama çoğu kez bir ömür boyu beklerler. Bu eğilim kadınlarda daha yaygındır. Özsever varoluşunun içerisinde benlik sınırları yapay olarak şişen böyle bir insan, kendisine yaklaşan karşı cinsten birine kusurlar bularak bir beraberliğe girmekten kaçınır. İncitme ve incitilme korkularının yanı sıra ilişki içinde yok olma kaygıları da böylesi davranışları pekiştirir. Bu insanların biriken bağımlılık eğilimleri öylesi yoğunlaşmıştır ki bir ilişkiye girdiklerinde gerçekten de dağılabilirler. Diğer insanlarla ilişkileri biçimsel ve derinlikten yoksun olduğundan mutlak bir yalnızlığa gömülmeleri de kaçınılmaz bir sonuç olur. Özellikle kadınlarda gözlemlenen bir diğer ortak yaşam kurma eğilimi ise simgesel platonik bir nitelik taşır. Bir erkeğe yönelik olarak geliştirilen tutku uzaktan yaşanır. Duyguların doğrudan açığa vurulmadığı bu gibi durumlarda seçilen erkek genellikle kadından daha yaşlıdır ve bazen durumun farkında bile değildir. Bir rahibenin Peygamber İsa ile olan ilişkisini andıran bu tür tutumlarda kadın, tanrılaştırdığı bu erkeğe uzaktan tapınırcasına bir saygı geliştirir. Bazı olgularda bir ömür boyu sürebilen böylesi durumlar kökenini çocukluk yıllarında oluşan bir baba tutkusundan alır.